Memleketin ve Dünyanın Hali hafta içi her sabah Seyir Hali programında. Ben Ali Çağatay, her sabah RSFM'deyim. Sabah kahvenizi yudumlarken, kapıdan çıkarken, aracınıza binerken ve direksiyon başında hep kulağınızda olacağım. Her gün okuduğunuz, izlediğiniz, dinlediğiniz haberlerin neden, niçin ve ne amaçla yapıldığını bilmek istiyorsanız bize kulak verin. Haberlerin kodlarını birlikte çözelim.
Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah saat 7 ile 9 arasında RSFM'de. Ali Çağatay'la Seyir Hali başlıyor.
Radyo Sputnik'te Seyir Halindesiniz. İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'nde 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. Ayrıca tüm sosyal medya mecraları üzerinden de bize ulaşma şansınız var. Yepyeni bir güne başlıyoruz. Çok yoğun bir haftanın içindeyiz. Daha haftanın ortasına gelmedik. Haftayı yaraladığımız zaman haftayı bitirme konusundaki umudumuz artacak ama şu an çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Bir defa yarın Amerikan başkanlığı el değiştiriyor. Amerikan başkanı Beyaz Saray'da devir teslim töreni olacak. Joe Biden geliyor, Donald Trump gidiyor. Donald Trump'ın muhtemelen devir teslim törenine katılmayacağı tahmin ediliyor. Yerine başkan yardımcısı Mike Pence'in katılabilme ihtimali var. O da sadece ihtimal olarak duruyor önümüzde. Bir sonraki gün Merkez Bankamızın Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. Para Politikası Kurulu toplantısında Merkez Bankası'nın herhangi bir adım atması beklenmiyor. Faiz artırımı yönünde bir adım atmayacağı tahmin ediliyor. Yorumcuların görüşleri bu yönde. Daha doğrusu müşterek bir bahis oynandığını düşünürseniz olma ihtimali olmama ihtimalinin çok çok altında gözüküyor. O sebeple bir yenilik beklemiyoruz ama faizlerin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Faizlerin yükselmesinin de pek çok sektörde hayatı durgunlaştırdığı da bir gerçek. Başta konut gayrimenkul sektörü olmak üzere sektörlerin bazıları faize karşı son derece duyarlı. Faize karşı duyarlı olan sadece sektörler değil, aynı zamanda biziz. Neden? Faiz çünkü paranın fiyatı. Eğer paranın fiyatını artırırsanız paraya ulaşmak zorlaşır. Paraya ulaşmak zorlaşınca fakirlik başlar, yoksulluk başlar ve yoksullukla da mücadele etmek uzun yıllarımızı alabilir. Neler var bugün? Şöyle sıradan bir gidelim. Joe Biden'ı söyledik. Merkez Bankası'nı söyledik. Konya'da cereyan eden sessiz sakin alttan alta giden bir tartışma var. O tartışmaya bugün bir mikrofon uzatacağız. Daha doğrusu bir söz hakkı tanıyacağız. Konya'nın Tuzlukçu Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Nurettin Akbuğ'a hatırlayacaksınız. Nurettin Akbuğ'a şu anda Türkiye'de tüm kamu ve özel sektör kuruluşları arasında en yüksek asgari ücreti veren kişi, işveren konumunda 4500 lira veriyor. Dehşet bir asgari ücretten bahsediyoruz. Yani şu anda insanın gidip Konya Tuzlukçu'da çalışası geliyor. O kadar. Pek çok kimsenin İstanbul'da bu paraya erişebilmesi için en az bir 5-10 yıllık deneyim gerektiriyor. Fakat Nurettin Akbuğ'un da önünde bir engel var. O da Konya'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay. Uğur İbrahim Altay ile Nurettin Akbuğ arasında, Cumhuriyet Halk Partili Tuzlukçu Belediye Başkanı arasında bir tartışma yaşandı. Bu tartışma gazetelere yansıdı. Bu tartışmadan biz çok önce haberdar olduk ama işte ancak bugüne denk getirebildik. Bugün Nurettin Tuzlukçu'ya soracağız. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı şöyle demiş: bu kentin sahibi benim. Parayı böyle istediğin gibi harcayamazsın. İnsanlara 4500 lira asgari ücret veriyorsun, esnafa da 1000 lira para dağıtıyorsun, bu paranın kaynağı nereden demiş. O da buranın sahibi sen değilsin, burayı ben yönetiyorum, eğer hani yapacağım bir şey varsa ona karşı istediğin yolu deneyebilirsin, yargıyı gösterdi. Bu tartışma için Nurettin Akbuğ'a soracağız, durum nereye doğru gidiyor diye destek vermeye çalışacağız. Bir başka durum var, yine halka karşı bir durum var, ona da söz hakkı tanıyacağız. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisi bir özel okul sahibi, aynı zamanda işveren. Okulları bu yıl eğitim öğretimi açtı. Açarken açmayın diye çok sayıda veliden gelen talepler vardı. Bu talepleri göz önüne almadı, açtı. Veliler özel okul ücretlerini şakır şakır ödediler. Şimdi ikinci yarı sömestr sonrası da yine okulları açmayı planlıyor. Bu şuna dönüşüyor, aç kapa yapıyor. Şöyle, siz parayı ödüyorsunuz, okulu kapatıyor sonra. Ama parayı ödemiş oluyorsunuz. Velilerin çıkarları aleyhine, özel okul sahiplerinin çıkarları lehine bir durum yaratıyor. Halka karşı bir durum. Bu halka karşı durumu da Eğitimsen Genel Sekreteri İkram Atabay'la konuşacağız. Bugün gazeteci, yazar, entelektüel Hrant Dink'in ölüm yıldönümü. Hrant Dink bir cinayete kurban gitmişti. Agos gazetesinin önünde sırtından vurulmuştu. Günlerce hafızalarımızdan silinmeyen bir suikast olaydı. Aradan geçen yıllar içinde de Hrant Dink'le ilgili soruşturma ağır aksak, iki ileri bir geri moduyla yürüyor. Geldiğimiz noktada daha iki gün önce, üç gün önce bir takım kişiler hakkında kararlar verildi. Oysa tüm dünya, tüm alem, tüm cihan biliyordu Hrant Dink'in öleceğini ve nasıl öldürüleceğini. Açık açık seyretti herkes. Bugün Hrant Dink'ten bir ses kaydı dinleteceğiz ama onu bulmaya çalışıyorum. Eğer arkadaşlarımız bulabilirse, Hrant Dink'in daha önce bir panelde yaptığı konuşma, "Yüreğim bir güvercin ürkekliğinde" diye başlayan konuşması meşhur. O konuşmayı bulabilirsek oradan, yoksa bulamazsak Tuncel Kurtiz'in o muhteşem sesinden dinleteceğiz size. Müzik yapacağız. Müzikte ne var? Biliyorsunuz Beyaz Saray'daki devir teslim törenine birkaç mümtaz şahsiyet davet edildi sanat camiasından. Lady Gaga bunlardan bir tanesi. John Bon Jovi bunlardan bir tanesi. Bir tanesi de 17 yaşından beri kısa pantolonla milyonlar kazanan, milyon dolarlar kazanan velet Justin Timberlake. Size Justin Timberlake'ten parçalar seçtik. Yarın da Lady Gaga'dan seçeceğiz. Yarın Joe Biden'ın Julius töreni tahta çıkıyor. Halka bahşiş verecek mi vermeyecek mi bilmiyoruz ama Julius törenini Lady Gaga ile yapacağız. Bugün ön hazırlığını yapıyoruz. Karşılama ekibinde mehter takımı bulamadık. İzmir Marşı da ancak gidenlere mahsus. Onu şey için çalacağız. Donald Trump için çalacağız. Justin Timberlake'i de Joe Biden için çalacağız birazdan. Sıralama faslı var. Bir bakalım kimler gelmiş. Onurcuğum bir başa doğru gelebilir misin lütfen? Tamam, peki. Bu arada bir Beyaz Saray'a bir mesaj çekebilir misiniz? Bir telex. Telex var mı? Telex yok artık değil mi? Evet, mail de çekiyorum. Şöyle, adres şu: Joe Biden, 1600 Pennsylvania Avenue, Washington DC. Sevgili Joe diye başlayacaksın. Maalesef davetinize icabet edemeyeceğim. Ailevi sebeplerden dolayı katılamıyorum. Bir de altına yıldız at, bir not koyalım. Bir de bizimkilere randevu vermemişsin, çok ayıp etmişsin. Lütfen bizimkilere de randevu verirsen sevinirim ama ben gelemiyorum. Kısmet bir dahaki sefere, bir dahaki sefer seçilirseniz tekrar gelirim. Yaş oldu sizde de 74. 74 mü Joe Biden'ın yaşı? Bir bakabilir misiniz? 74 mi 70? Evet, 74. Tabii. Neyse, emin olamadım. 78. Donald Trump 74'tü. Joe Biden 78'i, birbirlerine bunak falan diyorlardı. Hatırlar mısın? Yani kimin kime ne dediği ya. Yani hakikaten dünyada çok garip şeyler oluyor. Peki başlıyoruz. Selamlama. Yazarsanız hemen okuyacağım. Yazamazsanız bir dahaki tura kadar kalabilir. Barış Timur Kaynak geldi. Metin Yasak geldi Bayrampaşa'dan. Ali Cihan Eren İstanbul Marmaray Bakırköy Yeni Mahalle İstasyonu'ndan. İstikamet Halkalı diyor. Kamber abi geldi. Buralar buz gibi diyor. Neresi Kamber Bey? Buz gibi, her yer buz gibi. Fikret Öztürk Kocaeli Darıca'dan. Ali Durmuş İstanbul Bahçeli Evler'den. Süleyman Baş İzmir Karşıyaka'dan. Nermin Tam Türk Etiler'den. Gani Çetin barajlar %30 diyor. Evet, onu dün biz tahmin etmiştik ama işte oranı verememiştik. Bugün siz verdiniz, sağ olun, çok teşekkürler. Böyle de ciddi bir haber kaynağımız var. İzleyici kitlemiz olağanüstü duyarlı ve haberleri çok yakından takip ediyor. Ali Murat Bey, Ali abi diyor, size ve ekibinize ve dinleyenlere İstanbul Maltepe'den günaydın. Bir dakika, ne demiş? Yanlış bir şey okumayayım. Ha, Lokman hikayesini biliyorum diyor. Başka, Lexus'u da biliyorum diyor. Ha, Lexus'u bilmiyorsunuz. Lexus'u açıklarım. Tamam. Okey. Tamam. Yeri geldiğinde. Aslında birbirimize sorarsınız. Anlatırlar. Hatta buradan ara bakayım Onur'u. Sana telefondan anlatsın. Çünkü birden çok kez anlattığım için bu defa bıkkınlık yaratabilir. Veysel Güler günaydın dedi. Hüseyin Olgun Elma Bakırköy'den. Yavuz İpek bomba gibi diyor, günaydın diyor. Hakan Acar Mönchengladbach'tan diyor Ali abim. Lexus'ta son durum ne? Onu işte herkes merak ediyor Hakan Bey. Biz de işinden çıkamadık. Bir yukarı gelir misin Onurcuğum? Yaşar Eren günaydın diyor. Kaçırdım mı bakalım? Yok, hayır. Veysel Veys geldi. Turay Hanım geldi. Turay Timur Kaynak, Barış'ın annesi. Geçtik. İbrahim Kaya geldi. Erkin Öncan geldi. Bakın Özgür Yılmaz geldi. Avdet ettiler. Netekim. Semih Toplan geldi. Adem Baştürk, Zafer Akalın geldi. Başka gelen var mı diye bakıyorum. Oğuz Kunak geldi. Buradayım diyor. Burada gibiyim. Evet Oğuz Bey, buradayız. Hepimiz kahraman kazandıyız. İrfan Huytemiz geldi. İrfan Bey'i ilk kez görüyorum. Herhalde ilk yazanlardan bir tanesi. Peki birkaç haber verelim önce. Sonra size Justin Timberlake'den, Milyoner Velet'ten parçalar dinleteceğim. 16 yaşında serveti 5 milyon US dollars idi. 16 yaşında kısa pantolonla başladı. Tıpkı Leonardo DiCaprio gibi o da kısa pantolonla başladığı kariyerine uzun adımlarla devam ediyor. Şimdi Merkez Bankamızın para politikası kurulu kararı 21'inde gelecek biliyorsunuz. JP Morgan dünyayı yöneten önemli bankalardan bir tanesinin tahmini, Merkez Bankamız bir faiz artırımı yapabilir diye düşünüyor. 100 bas puan gibi bir faiz artırımı yapabileceği tahmininde bulunuyor. Diğer bankalardan bu yönde herhangi bir şey gelmedi. JP Morgan bu anlamda yalnız, tek başına bu kararını savunmak durumunda. Neden olduğunu da bilmiyoruz ama şu anda politika faizimiz %17, enflasyonumuz %14.6. Dolayısıyla enflasyonun üzerinde bir politika faizimiz olduğu için daha fazla politika faizini artırmamıza gerek yok. Ama ne demişler? İsteyenin bir yüzü, vermeyen Arap. Ya çok etnik bir şey oldu, olmadı. Bu tür şakalar yapmamam lazım. Onucuğum beni lütfen uyarırsan sevinirim. Etnisite içeren şeylere girmememize. Gökmen Göktunca geldi. Mehmet Çolak geldi. Zeynep Özbiçer, Hüdayi Çetin. Başka Mehmet Efe geldi. Peki bir parça yapalım artık. Evet. Haber vereceğim size, merak etmeyin. Daha 1,5 saat, 1 saat 45 dakika haber verebilecek durumdayız. Justin Timberlake söylüyor. Rock Your Body.
Let me park you to the brink. this song.
So what did you come
for? I came to dance with you.
Come on,
I came to romance with you.
Such a for love.
Girl, don't take a chance if love is here on the floor.
Girl.
Hey, there's me.
Yeah. Come on, baby.
Don't be so quick to.
Justin Timberlake'den dinlettik size. Rock Your Body. Justin Timberlake'den neden dinletiyoruz? Çünkü yarın yapılacak olan Joe Biden'ın Julus törenine katılan nadir sanatçılardan bir tanesi, seçilmiş kişilerden bir tanesi olduğu için Justin Timberlake'le Joe Biden'a hoş geldin diyoruz. Yarın da Lady Gaga'yla bir anlamda kutlama yapacağız. Lady Gaga da baş davetlilerden bir tanesi. Justin Timberlake'in sesiyle Michael Jackson'ın sesi arasındaki tını benzerliği de inanılmaz. Zaten ikisi de birbirine çok benziyor. İkisi de çok küçük yaşlarda başladı. Justin Timberlake ondan çok çok önce başladı. 16 yaşında milyon dolarlara tekme atan bir delikanlı. Şu an geldiğimiz noktada hala en zengin sanatçılardan bir tanesi. Kaç parası olduğunu bilmiyorum ama çok zengin olduğunu biliyoruz. 16 yaşında o kadar para kazandıysa. Aradan geçen zaman içinde 10 yıl geçti. 10 yılda çok büyük parası olduğunu düşünüyoruz. Zenginin malı züğürdün çerensini yormasın diye burada kesiyorum. Birkaç mesaj var, selamlama. Onları da göz ardı etmeden okuyalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Hakan Beken geldi. Halis Öztürk geldi. Cüneyt Altınuşak geldi. Hüseyin Olgun Elma geldi. Ayrıca bir mesaj var, okuyacağım. İvi Dermancı geldi. Erkan Petekal, Güzel Yalı'dan Burak Önder geldi. Bülent Özdemir geldi. Hüseyin Olgun Elma'nın tweet'i şöyle. Mesajı, pandemiden önce özel okula normal kayıt yapan veliler daha sonra indirim talep ettiklerinde özel okulların cevabı hayır oldu. Milli eğitime şikayet edemiyorlar. Bakan da özel okul sahibi olduğu için kimse dikkate almıyor. Evet, bugün zaten ne dedik? Halka karşı, vatandaşa karşı iki konu var. O iki konuyu da işleyeceğiz. Bir tanesi Konya'da, öteki de Türkiye'nin dört bir yanında okullarda, özel okullara karşı velileri savunacağız. Konya'da da Büyükşehir Belediye Başkanı'na karşı Tuzlukçu Belediye Başkanı'nı savunacağız. Halka 4500 lira asgari ücret vererek kendini rekortmen der sınıfına sokan, aynı zamanda esnafa da sınırsız bir şekilde yardım etmeyi seven, belediye bütçesinin imkanları nispetinde yardım etmeyi seven bir belediye başkanı. Ama Büyükşehir Belediye Başkanı bundan rahatsız. Neden rahatsız? Çünkü kendi yapmak istediği ya da yapamadığı şeyleri bir küçük böyle fasulyeden bir belediye başkanı diyelim, öyle niteliyordur muhtemelen. Arkasından konuştuğunda onun yapmasından dolayı da çok hoşnut değil. Devam ediyoruz haberlerimiz. Gündemde en önemli konulardan bir tanesi iç siyasetimizde. Aslında bunları okumak bile istemiyorum ama maalesef Türkiye'nin gerçeği, bunlardan kaçamayız. Bunlardan kaçtığımız zaman bunlar üzerimize geliyor. Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ bir saldırıya uğramıştı. Hastanede yattı, ameliyat oldu. Şu anda sağlığına kavuşmuş durumda. Saldırıda oklar Milliyetçi Hareket Partisi'ni gösteriyor. Milliyetçi Hareket Partisi içinden bazı grupları gösteriyor. Elbette doğrudan Milliyetçi Hareket Partisi tüzel kişiliğini göstermiyor. Öyle bir şey söylemek doğru olmaz. Çünkü buna ilişkin kanıtımız yok. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı şöyle dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçmiş olsun demiyor, kınamıyor. Dikkat edin, aksine MHP camiasını konsolide etmeye dönük mesajlar vermeye kalkıyor. Şunu ifade edeyim, biz hiçbir siyasi partinin tabanını rencide edecek bir şey söylemeyiz dedi. Olayın geçmişini hatırlatmama gerek yok. Davutoğlu'nun bu açıklamasından sonra Kemal Kılıçdaroğlu Gelecek Partisi'ne ziyarette bulundu. Geçmiş olsun dedi ama MHP'den herhangi bir geçmiş olsun mesajı ya da ziyareti yok. AK Parti'den de olmadığını biliyorum. Varsa arkadaşlarımız beni uyarsınlar. AK Parti'den var mı bir Selçuk Özdağ geçmiş? Yok. Hayır, yokmuş. Tamam. Bahçeli'nin bu arada bu olaylardan hemen sonra yaptığı açıklamalar okuyorum satır satır. Gerçekten ibret verici bir açıklama bu. İbret ve kaygı verici aynı zamanda. Şöyle diyor, tırnak içi ifadesini aynen okuyorum. Amerika'daki başkan değişimiyle eş zamanlı olarak Serok ve partisinin, Serok dediği Abdullah Öcalan, aynı şekilde tetikçi köşe yazarlarının hızlandırdığı iftira kampanyaları tesadüfi değildir. Alçak bir planın mahsulüdür. Serok Ahmet, Ahmet Türkiye'de Serok diyor, boşuna uğraşmasın. Pis oyunları, birilerinin gözüne girme sinsilikleri maya tutmaz. Devam ediyorum. Tırnakçı ifadesi Bahçeli'nin, Karar Gazetesi'nin kiralık köşe yazarları. Mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar, MHP'yi hafife almasınlar. MHP'ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir. Bilhassa Taha Akyol MHP'yi bilir. Tavsiyem, mezkur sipariş üzerine yazan isimlerle birlikte Serok Ahmet'e bizi acilen anlatmasıdır diyor. Hem HDP'ye, hem Gelecek Partisi'ne, hem de MHP ve AKP dışındaki bütün kesimlere açık tehdit içeren mesajlar olduğunu söylememize gerek yok. Özellikle Taha Akyol çok iyi bilir ki diyor. Neden ona yönelik olarak özellikle ifadesini kullanıyor? Taha Akyol 12 Eylül 1980 öncesinde, darbe öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin teorisyenlerinden bir tanesiydi. Ülke Ocakları'nda ders veren eğitici kadro arasındaydı. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin yayın organı Her Gün gazetesinin genel yayın yönetmeydi uzunca bir dönem. O sebeple yani bizim içimizdesin, bizi biliriz, biz birbirimizi biliriz. Hatta bence söylemediği bir şeyi söyleyeyim. Ne diyor? Her ağacın kurdu özünden olur. Yani diyor ki biz biliriz diyor. Yanlış yapma bize karşı. Hafif böyle mafyatik bir racon kullanıyor. Hakikaten siyasette bunların kullanılmasından üzüntü duyuyoruz. Üzüntü duyuyoruz sadece, başka da bir şey söyleyemiyoruz. Devam ediyorum haberlere. Aşağı haberleri vereceğim birkaç tane. Bir tane vereceğim, sonra devamı gelecek. Başbakan Fahrettin Koca, aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçiyoruz. İyi mi? Birinci aşamasının ikinci adımı. Demek ki ikinci aşamaya geçmemiz epey bir zaman alacak. Birinci aşamasının ikinci adımı, üçüncü adımı var, dört var, beş var, kaç adım atarsak artık öyle gideceğiz. Bu şu anlama geliyor. İşte bir adım adım gideceğiz. Acele etmeyin, herkesi aşılayacağız. Sıra size de gelecek diyor. Bakalım, bekliyoruz. Bugüne kadar size herhangi bir şekilde gelen oldu mu Onurcuğum, Doruk? Yani aşı için falan sağlık merkezine başvurun, şurada aşınızı yaptırın diye. Böyle bir şey benim yakın çevremde daha bugüne kadar kimseden duymadım. Kaldı ki risk altında olan çok sayıda tanıdığım var. Onların hiçbirine bugüne kadar gelmiş değil. Şöyle diyor Başbakan Fahrettin Koca, aşılama programının birinci aşamasının ikinci adımına geçiyoruz. Yarından itibaren huzur evleri ve bakım evlerinde kalanlarla bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak dedi. 81 ilin sağlık müdürleriyle aşı programını değerlendiren Başbakan Fahrettin Koca, 90 yaş üzeri içinde aşılamanın başlayacağını belirtti ve Twitter'dan şöyle bir paylaşımda bulundu. Tırnak içi okuyorum. Bunu da özellikle farklı olarak 90 yaş olan vatandaşlarımızın evinde, yerinde aşılamayı organize etmek istiyoruz. Ay, cümle kurulumunu sevsinler seni. Burada özellikle sağlık ekibinin gerektiğinde müdahale yapabilecek nitelikte olması, acil durum ekipmanı ile birlikte eve gidip yapması son derece önemli. Bunun da takvimini hafta sonuna kadar tamamlamış olalım diyor. Şu ana kadar 830 bin sağlık çalışanının aşılandığını belirten Başbakan Fahrettin Koca, program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek diyor. Sağlık çalışanları yarın itibariyle artık aşılanmış olacak. 15-16 16 Temmuz olayları ve 17-25 Aralık olayları sırasında herkesin neredeyse gece yatmadan, sabah kahvaltısını yapmadan, tuvalete gitmeden okuduğu adamlardan bir tanesi bu Fuat Avni mahlasıyla yazan kişiydi. Fuat Avni'nin kim olduğunu henüz kimse çözebilmiş değil ama Fuat Avni'nin bir kolektif hesap olduğu biliniyor. Çok sayıda kişi tarafından yazılıyor. En son düzeltisi de böyle işte Türkçe'ye çok hakim olan biri tarafından yazılıyordu ki çok etkiliydi. Milyonlarca takipçisi vardı. Herkes onunla yatıyordu. Aa, bugün de Fuat Avni bunu yazmış. Fuat Avni bir balondu. Maalesef herkesi uzunca bir süre oyalamayı başardılar. Şimdi o yargı önünde Fuat Avni hesabını kullanan kişilerden Mustafa Koç Yiğit'le, eski başbakanlık uzmanı kendisi, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'na eski çalışanı Bülent Günay, anayasal düzeni ihlale teşebbüsten müebbet hapis, gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak suçundan da 25'er yıl hapis cezasına mahkum edildi. Aradan 4 yıl geçti. Fuat Avni'yi ancak mahkum edebildik. O da Fuat Avni mahlasıyla yazan kişilerden iki tanesi. Fuat Avni'nin en az 15-20 kişilik bir kadro tarafından yazıldığını tahmin ediyorum. Yani tahmin, bildiğim bir şey yok. Yani nereden bileceğim Fuat Avni de bilmem. Okumuyordum da ayrıca, onu da söyleyeyim. Yani bu arada okuyanlara da çok hayret ediyordum. Yani bu adam nasıl, bu adam diyorduk çünkü bilmiyorduk kim olduğunu. Nasıl inanırsınız? Yani yazdığı her şey doğru çıkmıyor. Bakın mesela bir şey yazdı. Ertesi gün o şey çıkmadı. Orada hemen ilişkiyi kesmeniz lazım. Size bir defa yanlış yapıyorsa bu karşı tarafın ayıbıdır. İki defa yanlış yapıyorsa inanıyorsanız bu sizin ayıbınızdır. Üç defa yanlış yapıyor ve inanıyorsanız vallahi söyleyecek şey bulamıyorum yani artık, o da onu tarif etmeyeyim. Onucun radyodan söyleyemem bunu. O yüzden yani dilim dilimden kaçmasın diye beni bağışlayın. Üçüncü defa kandırılıyorsanız ona başka bir şey diyorlar. Size yani buradan söyleyemeyeceğim bir ibare, tevil edemeyeceğim bir ibare. Aynı zamanda herhangi bir şekilde tenvir edemeyeceğim bir ibare olduğu için kullanamıyorum. İsrailli bir haham var. Haham başı. Dün bir açıklama yaptı orada, biliyorsunuz ultra ortodokslar. Yani bizdeki fundamental İslamcılar gibi, hatta onlardan daha tehlikeli, hatta dünyadaki yeryüzündeki en tehlikeli dini oluşumların başında ultra ortodoks Yahudiler geliyor. Haham Daniel Asor takipçilerine şöyle bir şey de bulundu, şöyle bir mesaj gönderdi. Covid-19 aşısı yaptırırsanız eşcinsel olursunuz demiş. İsrail medyasında yer alan habere göre sosyal medyada takipçi sayısı çok fazla olan, kaç olduğunu bilmiyoruz. Bir bakabilir misiniz? Bu Daniel Asor'un takipçisi kaçmış? Fuat abinin kadar var mı yok mu? Anlayacağız yani. Orada da demek ki buna çok itibar ediyorlar. Daniel Asor, aşılama çabalarının yeni bir dünya düzeni kurmaya çalışan küresel çapta kötü niyetli bir yönetimin parçası olduğunu iddia etti. Bu ibareleri herhalde Türkiye'de yaşayanların çok iyi anımsadığını sanıyorum. Bizde de buna benzer böyle abuk subuk, ipe sapa gelmez ibarelerle aşılama faaliyetlerinin karşısında olan çok sayıda din alimi ya da kendilerini din alimi sayan insan olduğunu biliyoruz. Haham Asor'un aşı ve eşcinsellik arasında bir bağlantı olduğu iddiası, koronavirüs aşısı vurdurmak için gönüllü olmaya çağıran önde gelen Ortodoks hahamların açıklamalarına tezat oluşturdu, belirtildi. Öte yandan İsrail'deki LGBT hakları grubu Havruta'da Asur'un yorumlarına cevaben şu anda eli kulağında yeni üyelerimizi karşılamaya hazırız diyor. Yani madem herkes aşılandıkça eşcinsel olacak, o zaman oho, İsrail'in şu ana kadar ne kadarı? İsrail'de okul 9 milyon 5 milyon aşılanmış durumda. Yani bu espri yapmak istemiyorum ama hakikaten yani hamda sınırları zorluyor. Geçtim. Başka bir habere geçiyoruz. Amerika'da Obama döneminden beri devam eden, Donald Trump döneminde şaikası inşa edilen bir boru hattı projesi var. Boru hattı Kanada'dan geliyor. Kanada'daki Kızılderili toplama kampları ve rezervuar alanlarından geçerek oralardaki dokuyu ve doğayı da tahrip ederek bir boru hattı döşeniyor. Nereye kadar? Güney Amerika'ya kadar döşenen bir boru hattı. Oradan petrol geçirecekler. Alaska petrollerini, Alaska ve Kuzey Kanada petrollerini geçirecekler. Buna karşı Donald Trump'ın bütün uyarılara rağmen yoluna devam ettiğini biliyoruz. Joe Biden adamın bu projeyi durduracağını ilan etti. Hem Kızılderililerin kalbini kazandı, hem bizim kalbimizi kazandı, hem de doğaya karşı işlenen bir cinayetin önüne geçmiş oldu. Haberi okuyorum. Reuters'ın Biden'a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre başkanın Beyaz Saray'daki ilk icraatlarından biri tartışmalı projeyi iptal etmek olacak. Biden kampanya döneminde de seçildiği takdirde Kanada ham petrolünü Meksika körfezine taşıyacak Keystone boru hattının ruhsatını iptal edeceğini belirtmişti. Batı Kanada'daki Alberta'dan Texas'taki petrol rafinerilerine uzanması planlanan ve Montana, Güney Dakota, Nebraska, Kansas ve Oklahoma'dan geçecek olan boru hattı günde 800 bin varil petrol taşıyacaktı. Proje, Trump onaylayıncaya kadar Amerika'da toprak sahipleri, çevre örgütleri ve yerli kabilelerce 10 yıldan fazla bir süre engellenmişti. Bu yüzden Amerikalı yerlileri, yani Kızılderilileri yeni rezervuarlara toplama girişimi bile vardı. Yani yeniden Auschwitz kampı oluşturma yolunda gidiyordu. Dünya çok şükür kurtuldu diyelim ama henüz kurtulduğumuzdan emin değilim. Ne zamana kadar bilmiyorum. Bana onun kellesini getirin diye bir western vardı ya. Evet, ona kadar bilmiyoruz. Yani hakikaten kurtulup kurtulmadığımızı. Ben hep şunu düşünürüm. Size de öyle gelir mi bilmiyorum. Böyle hani biraz naif bir zamanıma denk geldi. Böyle derim ki ya dünyada iyi ki ölüm var. İyi ki ölüm var. Ölüm olmasa bazı kişilerden hiç kurtulamayacağız. Biliyor musun? İyi ki var. Ölüm olmasa bazıları, hani böyle tabii kimsenin ölmesini istemeyiz ama ölüm var ki kurtuluyoruz onlardan. Biz kötüysek bizden de kurtulsun dünya, onu da söyleyeyim. Hani kendimizi bir yere koymuyorum, ayırmıyorum. İyi ki ölüm var. Ölüm olmasaydı bu dünya çok yaşanmaz hale gelebilirdi. Bazı insanlardan ancak öldükleri zaman kurtulabiliyoruz. Yaşadıkları zaman bir şey yapamıyorsunuz çünkü o kadar baş belası insanlar haline geliyorlar ki onlarla baş etmek mümkün değil. Japonya'dan bir haber vereceğim, sonra Hrant Dink'in sesini kendi sesinden bulduk Onurcuğum, yoksa Tuncay Kurtuz'un sesinden. O kendi sesinden bulabilsek çok iyi olacaktı, çok müthiş bir şeydi yani, böyle çok dokunaklı bir şekilde ölümünden çok kısa bir süre önce yaptığı bir konuşmaydı. Neredeyse beni öldürmeye hazır mısınız ya da beni öldürecekler biliyor musunuz arkadaşlar diyen bir konuşmaydı. Japonya'da bir bilimsel araştırma yapıldı. Hastalıkların teşhisinde ve tehlikeli maddelerin izlenmesinde kullanmak amacıyla gaz halindeki kokuları tespit edebilen doğal ve elektronik bileşenlerden oluşan hibrit bir sistem geliştirildi. Japonya Tokyo Üniversitesi hibrit biyosistemler laboratuvarından araştırmacı Shui Takushi, havadaki kokuların ve parmak izlerinin çevre ve incelemeye tabi örnekler hakkında son derece yararlı bilgiler taşıdığını, ancak bu kokuları ayırt etmek için yeterli hassasiyete sahip sensörlerin bulunmaması bu bilgilerin toplanmasını zorlaştırıyor demiş. Araştırma ekibi bazı böceklerden aldıkları koku reseptörlerini özel olarak üretilen bir cihaza yerleştirerek bunların farklı kokulara karşı tepkisini ölçtüler. Araştırmacılar bu teknikle farklı kokuları ayırt etmede büyük bir hassasiyet elde ettiklerini bildiriyorlar. Şu anlama geliyor: bundan sonra bir yerde bir yangın çıkacak değil mi? Bir kablo yanıyor. Bunu burnumuz almadı ama o reseptör algılayacak, yangın var diye yangın alarmına basacak. Ya da daha başka şeyler, sadece yangın olmayabilir bu. Bir zehirli gaz yayılabilir, onu tespit edecek. Ya da çok faydalı bir rayha olacak değil mi? İlkbahar olmuş, böyle menekşeler açmış. Kırlarda papatyalar mapatyalar falan. Siz kıra çıkamamışsınız. Açıyorsunuz aparatı. Menekşe. Çekiyorsunuz. Beyin damarlarınızın en ücra noktalarına kadar oldu mu size kır faslı? Evet, kıra gidemeden kırdasınız artık. Bunlar da bilimin bize sunduğu güzel şeyler. Bir parça daha dinleyelim, sonra oraya geçelim istersen. Hangisi hazır Onurcuğum? Önce hani sen elini öbür tarafa at. Yok, hayır, parçayı biliyorum da Hrant Dink hazırsa onu. Peki, Hrant Dink'i dinleyelim. Tuncay Kurtiz'in sesinden Hrant Dink'in bir konuşma özetini dinletiyoruz size.
Ruh halimin güvercin tedirginliği. 19 Ocak 2007. Başlangıcında Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla Şişli Cumhuriyet Savcılığınca hakkımda başlatılan soruşturmadan tedirginlik duymadım. Bu ilk değildi. Benzer bir davaya zaten Urfa'dan aşinaydım. 2002 yılında Urfa'da gerçekleşen bir konferansta yaptığım konuşmada Türk olmadığımı, Türkiye'li ve Ermeni olduğumu söylediğim için Türklüğü aşağılamak suçlamasıyla 3 yıldan beri yargılanıyordum. Duruşmaların gidişatından dahi habersizdim. Hiç ilgilenmiyordum. Urfa'dan avukat arkadaşlar gıyabımda yürütüyorlardı celseleri. Şişli savcısına gidip ifade verdiğimde de hayli umursamazdım. Sonuçta yazdığıma ve niyetime güveniyordum. Savcı yazımın sadece bir başına hiçbir şey anlaşılmayan o cümlesini değil, yazının bütününü değerlendirdiğinde benim Türklüğü aşağılamak gibi bir niyetimin bulunmadığını kolaylıkla anlayacaktı ve bu komedi de bitecekti. Soruşturma sonunda bir dava açılmayacağına kesin gözüyle bakıyordum. Kendimden emindim. Ama hayret işte, dava açılmıştı. Yine de iyimserliğimi kaybetmedim. O kadar ki telefonla canlı olarak bağlandığım bir televizyon programında beni suçlayan avukat Kerinç size çok heveslenmemesini, bu davadan herhangi bir ceza yemeyeceğimi, eğer ceza alırsam bu ülkeyi terk edeceğimi dahi dile getirdim. Kendimden emindim. Gerçekten yazımda Türklüğü aşağılamak gibi bir niyetim ve kastım hiç ama hiç yoktu. Dizi yazılarımın tamamını okuyanlar bunu çok net olarak anlayacaklardı. Nitekim işte bilirkişi olarak tayin edilen İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 3 kişilik heyetin mahkemeye sunmuş olduğu rapor da bunun böyle olduğunu gösteriyordu. Endişelenmem için bir sebep yoktu. Davanın şu ya da bu aşamasında muhakkak yanlıştan dönülecekti ama dönülmedi. Savcı bilirkişi raporuna rağmen cezalandırılmamı istedi. Ardından da hakim 6 ay mahkumiyetime karar verdi. Mahkumiyet haberini ilk duyduğumda kendimi dava süresi boyunca beslediğim ümitlerimin acı tazyiki altında buldum. Şaşkındım. Kırgınlığım ve isyanım had safhadaydı. Bak şu karar bir çıksın. Bir beraat edeyim, siz o zaman bu konuştuklarınıza, yazdıklarınıza nasıl pişman olacaksınız diye dayanmıştım günlerce, aylarca. Davanın her celsesinde Türk'ün kanı zehirlidir dediğim dile getiriliyordu gazete haberlerinde, köşe yazılarında, televizyon programlarımda. Her seferinde Türk düşmanı olarak biraz daha meşhur ediliyordum. Adliye koridorlarında üzerime saldırıyordu faşistler, ırkçı küfürlerle. Pankartlarla hakaretler yağdırıyorlardı. Yüzlerceyi bulan ve aylardır yağan telefon, e-mail, mektup, tehditleri her seferinde biraz daha artıyordu. Tüm bunlara ya sabır çekip beraat kararını bekleyerek dayanıyordum. Karar açıklandığında nasıl olsa gerçek ortaya çıkacak ve bu insanlar yaptıklarından utanacaklardı. Ama işte karar çıkmıştı ve tüm ümitlerim yıkılmıştı. Gayrı bir insanın olabileceği en sıkıntılı konumdaydım. Hakim Türk milleti adına karar vermişti ve benim Türklüğü aşağıladığımı hukuken tescillemişti. Her şeye dayanabilirdim ama buna dayanmam mümkün değildi. Benim anlayışımla bir insanın birlikte yaşadığı insanları etnik ya da dinsel herhangi bir farklılığı nedeniyle aşağılaması ırkçılıktı ve bunun bağışlanır bir yanı olamazdı. İşte bu ruh haliyle kapımda hazır bekleyen ve daha önce dile getirdiğim gibi ülkeyi terk edip etmeyeceğimi teyit etmek isteyen basın ve medyadan arkadaşlara şu açıklamada bulundum. Avukatlarıma danışacağım, Yargıtay'a da temyize de başvuracağım ve gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de gideceğim. Bu süreçlerden herhangi birinde aklanamazsam ülkemi terk edeceğim. Çünkü böylesi bir suçla mahkum olmuş birinin benim kanaatimce aşağıladığı diğer yurttaşlarla birlikte yaşama hakkı yoktur. Bu sözleri dile getirirken yine her zaman...
Yüreğim adeta bir güvercin ürkekliğinde diye başlayan ve devam eden yazının bir bölümünü Tuncel Kurtiz'in sesinden dinlettik. Ölüme doğru adım adım yol alırken yazdıkları ve ölümünün de herkes tarafından topluca seyredildiği adeta bir Gabriel Garcia Marquez Kırmızı Pazartesi'si gibi işlendiği bir olaydan bahsediyoruz. Aradan 10 yıldan fazla zaman geçti. Hala cinayetle ilgili örgü çözülebilmiş değil. Geldiğimiz nokta itibariyle ölen öldüğüyle kalıyor. Maalesef Türkiye'de faili meçhul cinayetlerin üzeri örtüldüğü için biz yıllarca hep faili meçhul cinayetlerle yaşamak zorunda kalıyoruz. Uğur Mumcuları, Bahriye Uçokları böylesine kaybettik. Rant'ı da böyle kaybettik. Devam ediyoruz. Bir haberimiz var, sonra bir müzik dinleteceğim size. Böyle çok hızlı geçiş yaptım, kusura bakmayın ama hani daha fazla melankolik bir tabloya girmeyelim diye kendimi oradan bu tarafa doğru alıyorum. Sizi de kendimle beraber bu tarafa doğru çekmeye çalışıyorum. Hatırlayacaksınız, Çinli Sinovac aşısı, yani CoronaVac aşısı ile ilgili olarak aşılama başladıktan bir süre sonra Türkiye'de Sinovac internet sitesine ulaşılamadı Türkiye'den. Şöyle haberler yer aldı sosyal medyada. Gördünüz mü? Çinli Sinovac şirketi, yani CoronaVac aşısını üreten şirket, sitesini erişime kapattı diye. Bunun üzerine şöylesi dedikodular türedi. Tabii zaten böyle olacağı belliydi. Bu aşıyı bize yaptılar ve bilimsel esaslardan yoksundu. Şimdi de kaçıyorlar. Ya Çin orada duruyor ya. 1,5 milyarlık Çin orada duruyor. Yani Çin'in bir yere gittiği yok. Diyelim ki kapattı, değil mi? Erişime kapattı. Gider, atlarsınız, konuşursunuz. Burada büyükelçisi var, konsolosu var, temsilcilikleri var falan böyle yani. Ucuz mukalatalarla zaman geçirmeyi çok seviyoruz biz maalesef. Gerçek ortaya çıktı. Çok basit bir gerçek. Türkiye'den bir siber saldırı olmuş. Bunun üzerine onlar da erişime kapatmışlar. Bu siber saldırıya müsaade etmiş olsalardı aşının diğer kodlarının da tehdit altına girebilme ihtimali var idi. Ona engel olmak için kapatmışlar. Bu kadar basit. Ama tabii senaryo yazmaya gelince üstümüze yok maalesef. Üstümüze senaryo yazabilecek kimse yok. Bir küçük haber vereceğim size. Daha önce hatırlayacaksınız. Haberin ilkini vermiştik. Ne demiştik? Uber'e, Uber taksilere erişim serbestisi getirildi mahkeme kararıyla. Ben de demiştim ki göreceksiniz istinaf mahkemesine gidecek ve istinaf mahkemesi de bu yasağı tekrar getirecek diye. Evet, dün itibariyle taksici esnafı üst mahkemeye başvurarak bu kararın yürürlükten kaldırılması, yani Uber'in taksilerinin Türkiye'de serbestçe dolaşıma sunulmasıyla ilgili kararın iptal edilmesi istemiyle mahkemeye başvurdu. İstinaf mahkemesinin bu kararı kabul edeceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. Hatta biliyorum, öyle söyleyeyim, yani çok iddialı olacak belki ama karar çıktığı zaman tekrar konuşuruz sizinle. Arkasından Yargıtay aşaması var. Yargıtay'da işin çözüleceğini ve Uber'in serbest kalacağını düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Çünkü sosyal medya şirketleri Türkiye'de vergi levhası asmaya, Türkiye'nin koşullarını kabul etmeye, yasalara uymaya başladılar. Bir bir dün Facebook'tan geldi. Facebook temsilcilik açacağını bildirdi. Vergi levhasını asacağını açıkladı. Artık Facebook'la kavgamız bitmiş durumda. Facebook'la kavgamız bitiyorsa herhalde WhatsApp'la da kavgamız biter. ÖSYM sınavlarıyla ilgili genç çocukları olanlar için bir duyuru haberi vereceğim. ÖSYM 2021 yılı sınav takvimini açıkladı. YKS 26-27 Haziran'da yapılacak. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün 2021 sınav takviminin açıklandığını bildirdi ve duyurunun Yükseköğretim Kurumu sitesinden yayınlandığını ifade etti. Başvurular 4 Şubat 2 Mart tarihlerinde alınacak. Sınav sonuçları da 4 Ağustos'ta açıklanacak. Üniversite sınavına girecek adaylara buradan duyuruyoruz. Bir tane spor haberi vereceğim. Ondan önce bir tane koronavirüsle ilgili haber vereyim. Sonra spor haberi. Spor haberini bayılacaksınız. Öyle böyle değil yani. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil yani. Çok güzel bir haber vereceğim. Çok beğendiğiniz bir haber olacak. Ben çok beğendim çünkü. Ya benim beğenmem sizin beğenmeniz anlamına gelmiyor. O ayrı bir şeydi ama çok beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Çoğunlukla beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Kahir ekseriyetle. İslamcılar öyle der ya, kahir ekseriyetle. Böyle kelimeleri çok seviyorlar. Böyle teferruat. İşte benzeri bir şey. Tevafuk. Böyle kullandığı zaman ulan ne diyor lan bu ya, tevafuk falan diyor abi ya. Yok biz anlamıyoruz. Bu adam tabii başka yani. Ya adam çok okumuş yani. Tevafuk. Mutmain. Allah Allah. Al bakayım hadi. Hadi çöz bakayım mutmain. Teferruat. Teferruatı biliyoruz ama hani devamını bilmiyoruz. Böyle sıkıntılı bir ülkeyiz biz. Bilim kurulu üyesi, koronavirüs bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek bir açıklama yapmış. Diyor ki yüksek risk altındaki sağlık çalışanları hariç hastalığı geçirenlerin 6 ay boyunca aşılanmayacağını söyledi. Neden bunu söylüyor? Önce bir herkes aşılansın diyor. Yani Onur Doruk falan aşılansın. Ondan sonra ikinci tura geçebiliriz diyor. Normal şartlarda antikorun oluşma ihtimali var. Aşıdan hemen sonra ya da hastalığı geçirdikten hemen sonra antikor oluşma ihtimali var. Ama bu antikorun 3 ay en az 3 ay, en fazlasını bilmiyoruz. Kanda seviyesini muhafaza ettiğini de biliyoruz. O sebeple ikinci doz aşılamanın birinci doz kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Geçen hafta Perşembe günü öncelikli olarak yüksek risk grubundaki sağlık çalışanlarıyla başlayan Covid-19 aşılamalarında şimdiye dek 700 bin üzerinde kişi aşılandı. Aşı uygulamasının sırasıyla huzur evleri sakinleri çalışanlarıyla yüksek risk grubundaki 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla devam edecek. Onurcuğum Beyaz Saray'dan haber var mı? 1600 Pennsylvania Avenue. Sevgili Joe diye yazdım. Çok alınmış olmasın hani şey. Samimiyetimiz var bir parça yani o kadar. Cevap gelirse beni lütfen haberdar eder misin? Yani ailevi sebeplerle katılamıyorum törene, icabet edemeyeceğim. Ama bir dahaki sefere yani bir daha kazanırsa gideriz. O zaman yaş ne olacak? 78 olacak. Kazanabilir. Yok 78 olur mu? 82. Tabii. 82 yaşında olacak. Allah uzun ömür versin. Bir daha seçilirse gideriz. Yeni bir araştırma var. Covid-19'u atlatanların 3'te 1'inin taburcu edilmelerini izleyen 5 ay içinde solunum yolu rahatsızlıkları ve kardiyovasküler yani kalp damar sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmış. 3'te 1'i, %30'u. Serap Hanım ne diyordu? 6 aydan önce aşılamayacağız diyor. O zaman 6 aydan önce aşılayamazsanız diğerlerini de kaybedebilirsiniz. Bu bakımdan ikinci tur aşı önemli. İkinci tur aşı birinci tur kadar önemli. Çok hızlı ve zamanında yapılması gerekiyor. Peki bir parça daha göndereceğim size. Sonra o çok met ettiğim spor haberini vereceğim. Bayılacaksınız. Onurcuğum radyo başında bayılanlar için eter hazırlayın. Eterin az miktarı ayıltıcı, çok miktarı bayıltıcıdır. O yüzden kafi miktarda doz ayarlayın. Herkesin arabasına servis yapmaya başlayın. Bayılacaklar habere. Geliyor. Justin Timberlake'den parçalar seçtik. Neden? Amerikan Başkanı Joe Biden'ın devir teslim törenine katılacak. Mümtaz sanatçılar arasında kendisi. İkinci parçası geliyor. Can't Stop the Feeling.
This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling.
pushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that.
Joe Biden'ın Julius törenine katılacak sanatçılardan Justin Timberlake'den size parçalar sunuyoruz. Yarın da Lady Gaga'dan parçalar sunacağız. Vakit kalırsa diğer katılan sanatçılardan da parçalar sunmaya çalışacağız. Bir hafta boyunca, deyim yerindeyse 40 gün 40 gece Joe Biden'ın Julius törenini alkışlamayı sürdüreceğiz. Şimdi bu bayılacağınız habere geliyorum. Hazır mısınız? Topun öğrenebildin mi? Top. Yok, o ikinci top. İlk topu görmemiz lazım. Doruk bir baksın. Sen masayla ilgilenmen lazım. Senin işin başından aşkın. Şimdi ben de böyle onurlu sık boğaz ediyorum. Haber şu. Sivasspor'la Başakşehir arasında bir maç oynandı biliyorsunuz. Ve saha olduğu gibi karla kaplıydı. Bembeyaz bir sahada oynanıyordu. Sivasspor'un forması da beyazdı. Beyaz formayla çıktı Sivasspor ve bu Batı spor medyası da dahil olmak üzere dünyanın pek çok spor medyası tarafından sahada kaç futbolcu var görüyor musunuz gibi esprilere konu oldu. İş sadece bununla sınırlı değil. Futbol maç başladığında topun rengini şimdi öğrenmeye çalışıyor arkadaşlarımız. Hakem fark etti ki top da belli olmuyor. Turuncu bir top istedi oyuna. Hani karda turuncu top gözükür diye, sarı ve turuncu uzaktan en iyi seçilebilen renklerdir. Turuncu bir top istedi. Dördüncü dakikada fark etti bunu da. Başka bir şey yaptı hakem bu arada. Sahayı şeyle, spreyle çizdi. Yani serbest atış öncesi spreyle hani bir çizgi çiziyor ya hakemler. Ve saha beyaz, sprey beyaz. Halbuki ayağıyla, ayağın ucuyla karı yararak bir şey yapsa çizgi çizmiş olacak. Onu da çizemedi. Sonra bu yetmedi, bitmedi. Arkasından dediler ki olmuyor böyle. Karı bir temizlediler. Araya kömür tozları serptiler. Ve çizgileri belirlediler. Maç ama bitti yani, merak etmeyin. Yani bir yerde şey olmadı, kesintiye uğramadı. Maçın hakemi Alper Ulusoy'du. Dördüncü dakikada turuncu topa geçti. Yeri köpükle silmeye çalıştı. Beyaz köpük üzerine beyaz kar ya da beyaz kar üzerine beyaz köpükle çizgi çekmeye çalıştı. Yani neresinden bakarsanız bakın, hani nereden bakarsan bak Niyazi diyor ya, tam o. Yani öyle bir noktadayız. Bu mesela orada saha komiserleri var, gözlemciler var, UEFA yetkilileri var, iki takımın teknik kadrosu var, yöneticileri var, taraftarları var, masörler var, malzemeciler var, güvenlik görevlileri var ve işte avantajcılar var. Ya birinin de aklına gelmiyor değil mi? Ya arkadaş, ya bu beyaz forma, ara verin maça, çıksınlar arkadaşlar, değiştirsinler formalarını, öyle gelsinler. Bu kimsenin aklına gelmiyor. Haberin devamını bulacağım. Attım mı? Vallahi Batı basınında yer alan. Onurcuğum, iki saniye müsaade istiyorum. Diğer sayfayı içeride mi bıraktım? Çok sayıda Batılı gazeteden alıntılar vardı. O sayfayı şu anda bulamıyorum. Bulunca okurum size. Doruk tekrar bir basabilir mi o haberle ilgili? Batı basında yer alan, Portekiz, İspanya basından, İngiltere basından yer alan. Türkiye'de bir maç oynandı biliyor musunuz? Karlar içindeydi ama takımın biri beyaz formayla çıktı. Sahada kaç kişi olduğunu sayamadık bir türlü diye. Ciddi bir makara yapmışlar. O makaraya ilişkin bazı şeyleri okuyacaktım size ama olmadı. Peki. Bir futbol haberi daha verelim. O da Mesut Özil'den. Mesut Özil artık Fenerbahçe'ye doğru ufak ufak geliyor. Ufak ufak değil, kapa bildirdi Fenerbahçe. Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transferi için görüşmelere başlandığını kamuoyu aydınlatma platformuna duyurmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Fenerbahçe hisseleri saat 13 itibariyle dün önceki kapanışın yaklaşık %6 üzerinde 44 lira 24 kuruştan işlem gördü. Analistler yılbaşından bu yana yaklaşık %50 değer kazanan Fenerbahçe hisselerinin söz konusu performansında Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in transferine ilişkin gelişmelerin büyük rol oynadığını ifade ettiler. Fenerbahçe buradan yürür diye düşünüyorum. Bakalım, Mesut Özil tabii çok büyük bir futbolcu. Mesut Özil'in ilk Fenerbahçe'ye gelişiyle ilgili anekdotu sizinle paylaşayım. Muhtemelen herkes biliyordur, futbol meraklısı herkes aşağı yukarı bunu biliyordur ama bilmeyenler için söyleyelim. Futbolla ilgisi olmayanların duymadıkları ya da ilgilenmedikleri bir şey olabilir. Sanıyorum daha böyle 15 yaşlarındayken Fenerbahçe'ye getiriyor, babası mı getiriyor, kim getiriyor bilmiyorum ama bakıyorlar, diyorlar ki ya bu bundan futbolcu olmaz. Solucan gibi bir herif diyorlar bu. Çok ince, zayıf ya, böyle hani çipil çipil. Böyle çelimsiz bir adam şeyden. O zaman çok daha zayıf, daha küçük, daha çocuk. Almıyorlar Mesut Özil'i. Gönderiyorlar. Ondan sonra Almanlar keşfediyor. Almanlar bizi kıskanıyor mu bilmiyorum. Yani o ara kıskanmışlar mıdır bizi bilmiyorum. Ama biz onları çok kıskanıyoruz Mesut Özil'den dolayı. Angela Merkel'in iltifatlarına mazhar olmuş bir futbolcu. Türkiye'yi yurt dışında çok iyi temsil ediyor. Elbette Alman vatandaşı, bunu söyleyelim bu arada. Ve yani Türk vatandaşını seçmedi. Neden seçmediğini bilmiyoruz. O onun tamamen kendi tercihi. Geldik. Şimdi bir habere gideceğiz. Peki, bir ses dinletecektim size. Onu da şeyden sonra, haberlerden sonra hazırlanın. Önemli bir ses kaydı dinleteceğim size. Arkasından Justin Timberlake'den parçalar dinleteceğiz yine. Gelen birkaç mesaj var. Ersen Malçık günaydın dedi. Selçuk Torunlu Kocaeli'nde radyo yayını yok. Hayır, radyo yayınımız var da Selçuk Bey. Biz müziğe gittiğimiz zaman YouTube üzerinden yayın yapamıyoruz. Siz de dolayısıyla izleyemiyor olabilirsiniz. Ama radyodan dinliyorsanız bir kesinti olmuştur. O da geçer. Merak etmeyin. Bon Jovi istiyorlar ama onu başka zaman, yarın Lady Gaga. Belki bir sonraki gün yapabiliriz. Güven Ay diyor ki, yanlarında başka forma getirmemiş mi rakip takım? Yok, bilmiyoruz. Vardır muhtemelen, her takımın yedeği vardır. Yedek topu, yedek ayakkabısı, yedek forması, her şey vardır. Merak etmeyin. Hüseyin Aladağ'da Sputnik aşısı neden dünya gündeminde değil? Sputnik aşısı şu anda pek çok ülkede uygulanıyor ama hangi ülkelerde uygulanıyor onu bilmiyorum. Yarın araştırır, size bilgisini veririm.
Ali Çağatay'la Seyir Hali devam edecek.
Memleketin ve dünyanın hali hafta içi her sabah Seyir Hali programında. Ben Ali Çağatay, her sabah RSFM'deyim. Sabah kahvenizi yudumlarken, kapıdan çıkarken, aracınıza binerken ve direksiyon başında hep kulağınızda olacağım. Her gün okuduğunuz, izlediğiniz, dinlediğiniz haberlerin neden, niçin ve ne amaçla yapıldığını bilmek istiyorsanız bize kulak verin. Haberlerin kodlarını birlikte çözelim.
Ali Çağatay'la Seyir Hali Hafta içi her sabah saat 7 ile 9 arasında RSFM'de. Ali Çağatay'la Seyir Hali devam ediyor.
Yeniden birlikteyiz. Şu saat itibariyle birkaç haber daha vereceğiz. Sonra iki telefon bağlantımız olacak. Bu arada müziklerle sizin kulaklarınızı şenlendirmeyi sürdüreceğiz. Başakşehir ile Sivasspor arasında oynanan maçtan sonra Batı medyasında ve dünya medyasında, dünya spor medyasında yazılıp çizilenlere bakacağız demiştim. Onu buldum, notlarımızı bulduk. Şimdi notları sizinle tek tek paylaşacağım. Hakikaten dünyada bir magazin konusu haline gelmişiz dün itibariyle. Şöyle diyor Globo Esporte gazetesi. Karda beyaz formayla oynayan Sivasspor görünmez oldu. Blaşe Report. Türkiye'de iki takım kar altında oynadı. Takımların biri beyaz forma giydi. Marka dergisi. Kar yağarken beyaz forma giyerseniz 3 nokta. Fotoğrafta kaç Sivasspor'lu futbolcu görüyorsunuz diye sormuş. BT Sport, Sivasspor karla kaplanan sahaya rağmen Başakşehir karşısında beyaz formayla oynamayı tercih etti. İşte sonuç, iki fotoğrafa dikkatle bakın diyor. Daily Mail, Sivasspor Başakşehir'e karşı beyaz forma giyme kararı alınca karda görünmez oldu. Kalkio News gazetesi, Türkiye'de yoğun kar altında oynanan Başakşehir Sivasspor maçında beyaz forma giyen konuk ekip çok konuşuldu. RMS Sport diye bir gazete, hangisi olduğunu, nereye ait olduğunu bilmiyorum. Karda beyaz forma giyen Sivasspor futbolcuları görünmez oldu diye herkese bir şekilde makara yapma vesilesi olduk. Hakem ve iki takım, UEFA gözlemcileri, teknik heyet, masörler, malzemeciler, konuklar, yöneticiler, herkesin gözünden kaçan ayrıntılar maalesef bizi bu noktaya getirmiş durumda. Şimdi bir ses kaydı dinleteceğiz size. İstanbul'da Kadıköy'de yaşayan bir homeless, yani evsiz Sami Babacan adında bir vatandaşımızı önceki gün kaybettik. Soğuktan donmuş halde bulundu. Bu medyada çok konuşuldu, yazıldı, çizildi. Şimdi onunla ilgili bir bilinen tarafı var, bir de bilinmeyen tarafı var. Bilinmeyen tarafına bir parmak basacağız. İstanbul 17 milyon nüfuslu bir kent ve 17 milyon nüfuslu bir kentte kimin nerede nasıl yaşadığı ya da nerede kaybolduğu, nerede hayatını kaybettiğini anlamamıza imkan yok. Yani birisi bir köşede hayatını kaybedebilir ve günler sonra cesedi bulunabilir. Fakat Sami Babacan belediye zabıtaları tarafından günler önce, kar yağışından günler önce bulunmuş. Kendisiyle konuşulmuş ve bu konuşmada kayıt altına alınmış. 17 milyonda bir ihtimalden bahsediyoruz. Şimdi onu dinleteceğiz. Ya belediye kusurlu mu değil mi falan, işin burasına girmiyoruz ama belediye, bakın bu 17 milyon kişiden birine, yani 17 milyonda bir ihtimal olsa da bulmuş, konuşmuş. Şimdi o kaydı dinletelim, sonra üzerinde arzu ederseniz konuşuruz.
Yok baba ya. Ne yaparım orada, çekmedim.
Orada insanlar var abi. Orada bir şey yiyeceğine orada sıcak sıcak oturursun. Bahçesi var, güneş bahçesi var.
İyi mi olur diyorsun yani?
Ya bence iyi olur ama senin kararın. Ya burada donuyorsun, sürekli buradasın. Ben seni görüyorum zaten.
Buradasın. Boş ver, git git. Boş ver, arama. Hiç görme kendini, görme kendini.
Evet, Kadıköy'de sokaklarda yaşayan evsiz, homeless Sami Babacan'ın kaydıydı bu. Görüntülü kayıt, zabıta ile arasındaki konuşma birebir kaydedilmiş. Zabıta kendisini, havalar soğumaya başladı, sizi isterseniz bir misafirhane var, oraya götürelim diyor. O da diyor ki orası iyi midir diyor. Tabii ki iyidir diyor. Orada banyo yaparsınız, sıcaktır ortam, rahat edersiniz diyor. Yok yok diyor, ben burada iyiyim diyor, ben burada kalayım diyor. Elinde de şey var, şişesi var falan, içiyor. Yani bir şeyler içiyor, ne içtiğini bilmiyoruz. Ama burada hani belediyeyi böyle linç edercesine, işte belediye kayıtsız kalıyor, bu tür insanları soğukta sahipsiz bırakıyor gibi yaklaşımlar yanlış. 17 milyonda bir ihtimalle de olsa bu kaydın elde bulunmuş olması bence bu konuda yeterli bir duyarlılığı gösteriyor. Elbette kaybedilen bir hayat, onu geri getiremeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir parça daha çalalım. Justin Timberlake'ten üçüncü parçayı gönderiyoruz size. Senorita diyor.
Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you. He's a friend of mine. Yes, yes, I am. And he goes by the name Justin. Tonight, he gonna sing a song for y'all about this girl.
Come right here.
Yeah. Come on.
On that sunny day, didn't know I'd meet such a beautiful girl walking down the street. Seen those bright brown eyes with tears coming down.
So he said to himself,
she deserves a crown. Listen,
Senorita, I feel for you. You deal with things that you don't have to do. He doesn't love you, I can tell by his charm. But you can feel this real love if you just lay your mind.
Running fast in my mind, girl, don't you slow it down. If we carry on this way, this thing might leave the ground. How would you like to fly? That summer queen should ride.
But you still deserve the crown. Hasn't it been found? Mama, listen.
Amerika Başkanı Joe Biden'ın Julus törenine katılacak olan sanatçılardan Justin Timberlake'den bir parça daha dinlettik. Senorita dedi. Şimdi birkaç haber var, onları okuyacağım, sonra telefon bağlantımız olacak. Amerika'da bir hukuk bürosu sevgililer gününde bedava boşanma davası fırsatı tanıdı katılımcılara. Amerika'nın Tennessee eyaletinde bir avukatlık bürosu 14 Şubat sevgililer gününde sıra dışı bir teklifte bulundu. The Powers hukuk bürosu Facebook sayfasından yayınladığı paylaşımda boşanmak isteyen kişilerin 14 Şubat'ta geldikleri takdirde, büroya başvurdukları takdirde bütün masraflarının ödeneceğini bildirmiş. Bu tamamen bir promosyon çalışması, başka bir şey değil. Herhangi bir amaca hizmet etmiyor ama iyi düşünülmüş. Dolayısıyla o hukuk bürosunun adının duyulması için bir vesile oluşturabilecek bir haber, yaratılmış bir haber aslında. Koku alamayan Covid'li aile az kalsın yanıyordu. Olay nerede oluyor? Amerika'nın Wasco eyaletinde gerçekleşiyor. 17 yaşında kızları olan bir aile. Az kalsın yanıyor ama son anda fark ediyorlar. Covid-19 geçirenler bilirler. Koku alma ve tad alma duyunuz kayboluyor. Uzunca bir süre yerine gelmiyor. Pek çok arkadaşımdan biliyorum. Uzunca 2 ay, 3 ay koku ve tad alma duygusu olmadan yaşamak da bir hayli zor. Samsun'dan bir haber vereceğim. Bu haberin bizatihi tanıyım ben aynı zamanda. Gittim burayı gördüm. Gördüğüm için de üzerinde konuşabilecek durumdayım. Ve bayağı malumat sahibiyim. Hatta içimde bir yaraydı. Yani bir gün bu burayla ilgili bir haber yapılsa da ben de bunun üzerine biraz konuşsam falan diye düşündüğüm olmuştur. Samsun'da 18 delikli bir golf sahası var. Bir önceki belediye başkanı zamanında yapıldı. Yeni belediye başkanı AKP'li Mustafa Demir. Ondan önceki başkan da Yusuf Ziya Yılmaz'dı. Yusuf Ziya Yılmaz zamanında deniz doldurularak büyük bir dolgu alanı üzerine devasa bir golf sahası yapıldı. Gezdim burayı. Müthiş bir şey. Olağanüstü, çok güzel yaratılmış. Sonra bizi misafir eden belediye yetkililerine dedik ki peki şurada bir şeyler içebilir miyiz? Hani işte geldik, hani golf oynayan insanlara bir şeyler ikram edin. Evet dediler. Ne var dedik? Gazoz dediler. Evet, gazoz. Gazozu hatırlıyor musunuz? Kars Sarıkamış'ta kayak tesisine çıktık. 1500 metre rakımdayız. Her tarafımız donmuş. Ne var içebilecek? Gazoz var dediler, içerseniz. Şimdi 18 delikli golf sahası yapıyorsunuz. Milyonlarca lira para harcıyorsunuz. Büyük bir alanı dolgu haline getiriyorsunuz. Golf sporunu kimler yapar? Onurcuğum, kimler yapar? Değil mi? Yani golf böyle lordlar, he? Kontlar, dükler falan, düşesler, baronesler falan yapar. Geldiği zaman şöyle mi diyeyim? Barones maalesef alkol yok bizde. Size bir gazoz verelim. Sprite. Çok iyi gider. İçinizi ısıtır. Alkol vermiyor tesiste ve orayı golf sahası olarak işletiyorlar. Geldiğimiz noktaya bakın şimdi, haberi okuyorum. 27 milyona mal olan golf sahası elde kaldı. Haberi okuyorum, dümdüz okuyorum. Dümdük okuyorum şimdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015 yılında deniz üzerine dolgu yöntemine golf sahası yapmak için çalışma başlattı. Eski AKP'li başkan Yusuf Ziya Yılmaz'ın ilk adımını attığı proje belediyeye 27 milyon liraya mal oldu. 150 futbol sahası büyüklüğündeki 18 delikli golf sahası için 30 tanınmış Rus blogger Samsun'a getirildi. Bu arada bir de tanıtım yapıyorlar. Bir sonraki başkan AKP'li Mustafa Demir'in kentin önemli bir çekim merkezi olacak dediği tesis 5 yıllığına Golf Federasyonu'na kiraya verildi. Federasyon 1 yıl kadar işlettiği golf sahasının anlaşmasını pandemiyi gerekçe göstererek bozunca golf kulübü belediyenin elinde kaldı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen belediye meclis toplantısında golf sahasının akıbeti gündeme geldi. Demir, tesislerin yıllık zararının 3 milyon lira olduğunu belirtip şunları söyledi. Belediye golf işletmeciliği yapmaz. Belediyenin böyle bir tesisi üstüne alması hata. Belediye işletsin diye bunu yaparsanız bu büyük ziyandır. İşletmeye adam arıyoruz. Birini bulursak plaket vereceğiz diyor. Şimdi siz o plaketi alın, duvara çakın, kendinize verin. Önce orada alkol vereceksiniz insanlara. Rusya'dan, Ukrayna'dan, Finlandiya'dan, Danimarka'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan insanlar geliyor. 18 delikli saha yapmışsınız. Devasa 27 milyon lira harcamışsınız. Alkol var mı? Yok. Ne var? Gazoz. Tabii elinizde kalır saha. O zaman orada o dönem gittiğimde, ziyaret ettiğimde belediye başkanına kulağına gitmesi için söyledim. Dedim ki böyle şey olmaz. Burada alkol verirseniz olur. Vermezseniz elinizde bir yeşil saha kalır. O yeşil sahaya bakmak zorunda kalırsınız. Her gün çimlerini sulamak zorunda kalırsınız. Para harcarsınız. Nitekim şu anda geldiğimiz noktada o çimlere günde 3 milyon lira harcandığını söylüyor ve bu israftır diyor belediye başkanı. Onu düzeltmek için çok kolay bir yol var. Çağıracaksınız Golf Federasyonu'ndan bir şirketi, yani o federasyona dair olan şirketi. Gelecekler, orayı paşa paşa yönetecekler. Hiçbir şeyine de karışmayacaksınız. Karışmazsanız olur, yürür. Çünkü bütün Karadeniz'den, Karadeniz'e sahiller olan ülkelerden bize çok sayıda gelmek isteyen var. Yani Ukrayna'dan, Rusya'dan, Moldova'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Türkmenistan'dan ve her yerden gelebilirler. Çin'den bile gelebilirler. Çünkü çok iyi bir saha gördüm. İyi dizayn edilmiş ama böyle bu zihniyetle yönetirseniz ne Sarıkamış'a ne de Samsun'daki golf sahasına kimseyi getiremezsiniz. Siz biz gideriz orada, gazoz içer, ayaklarımızı uzatırız. Golf oynamasını da bilmediğimiz için sadece sahayı seyrederiz böyle çimlere karşı. Şimdi Çinlere kar yağmıştır. Onurcuğum, orada ama beyaz kıyafetle dolaşmayalım, olur mu? Lütfen rica ediyorum. Giderseniz yedek kıyafetiniz olsun. Orada bir turuncu kıyafet olsun yanınızda. Ayakkabılarınız sarı olsun mümkünse. Gözüksün uzaktan baktığımızda. Telefon kaydımıza geldi sıra. Neydi telefon kaydımız? Eğitim Sen Genel Sekreteri İkram Atabay telefon attığımızda şu anda. Kendisine şunu soracağız. İkinci dönem sömestr sonrası okullar yeniden açılıyor. Özel okullar ücretleri alacaklar. Veliler bu ücretleri verecekler ama bir süre sonra okullar kapanacak. Veliler verdikleri ücretle kalacaklar. Okullar kazandıkları parayı harcayacaklar ya da harcayacak yer bulamayacaklar. Ama eğitim de verilemeyeceği için çocukların hakları haleldar olacak. İkram Atalay şu anda telefon attığımızda. İkram Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Şimdi bize hem geride bıraktığımız eğitim öğretim yılı başında yine aynı tartışmayı yaşamıştık. Ama maalesef kimsenin sesi Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaşmadığı için Ziya Selçuk Bey'e okullar açıldı. Okul yöneticileri ya da işverenler paralarını aldılar velilerden. Sonra da okullar kapandı. Herkes parasının üzerine bir bardak soğuk su içmek zorunda kaldı. İkinci sömestrede de aynı şeyler mi olacak? Ne oluyor? Nereye doğru gidiyor? Nasıl çözeceğiz? Ya da bu meselede kamu yararına, halk yararına nasıl bir çözüm yoluna ulaşabiliriz diye soruyorum size.
Teşekkür ediyorum. Şimdi başta ben şunu ifade etmek istiyorum. Biz Eğitim Sen olarak kamusal, parasız, laik, bilimsel, demokratik ve ana dilinde eğitimi savunan bir sendikayız.
Harika.
Elbette bu söyledikleriniz yıllardır devam eden sorunlar. Özel eğitimin özelleştirilmesi ve sağlığın özelleştirilmesi konusunda zaten en ciddi itirazlarımız bu konuda. Kamusal hizmet üreten en büyük bakanlıklardan ikisi, biri Milli Eğitim Bakanlığı, biri Sağlık Bakanlığı. Tabii biz bu alanda özelleşmenin toplumun çok da faydasına olmadığını ve bu özelleşmeyle birlikte kimilerinin çok ciddi kazançlar elde edeceğini ve eğitimde ciddi risklerin meydana geleceğini yıllardır savunuyoruz.
Evet.
Tabii bu pandemi koşullarıyla birlikte elbette farklı bir durum ortaya çıktı. Özellikle hani ben pandemi koşullarından eğitimin durumuna biraz değinmek istiyorum. Bu sizin bahsettiğiniz sorun elbette devam ediyor. Devam da edecek gibi görünüyor.
Evet.
Ben özellikle eğitim alanındaki bazı sorunlara değinmek istiyorum. Covid-19 salgından önce de eğitimde çok ciddi eksiklikler vardı. Tabii pandemiyle birlikte bu eksiklikler daha da görünür hale geldi.
Evet.
Yani mevcut eşitsizlikleri pandemi ortaya çıkarmadı. Bir kere bunu net olarak ortaya koymak gerekiyor.
Evet.
Pandemi biraz daha toplumun gündemine soktu, biraz daha görünür hale getirdi. Peki bu sorunlar nedir? Özellikle hani bu uzaktan eğitimle birlikte daha da derinleşen bu sorunlar nedir? Özellikle sosyoekonomik durumu iyi olmayan, düşük gelirli velilerin çocukları, kız çocukları, tarım işçilerinin çocukları, ana dilinde eğitim görmeyen çocukların sorunları, engelli çocuklar ve dezavantajlı gruplar
evet.
uzaktan eğitime erişmekte ciddi sorunlar yaşadılar.
Evet.
Yani bu eşitlikler başta da belirttiğim gibi daha önce de çok daha fazlaydı. Gittikçe de arttı. Şimdi peki bunlar neden şey yapamıyor? Şimdi bu saydığım grupların hepsinin bir kere internet erişimi yok, akıllı telefon yok,
evet.
Tablet yok veya teknik altyapı yok. Bir de bunları dahil ederseniz eğitimde ciddi sorunların olduğunu ifade edebiliriz.
Evet.
Süreçte evet.
Peki,
buyurun.
Hayır siz devam edin efendim. Yani ben araya girmemek için bitti zannettim, o yüzden girdim.
Şimdi tabii biz hani buna dair elbette bizim çözüm önerilerimiz var. Hani biz topluma bir reçete sunmuyoruz.
Evet.
Bu dönem biraz farklı bu dönem. Özellikle bizim hani bazı önerilerimiz var. Bu öneriler dikkate alınırsa bu eşitliklerin azalacağına biz inanıyoruz. Özellikle uzaktan eğitimin başarısını etkileyen tüm etkenlerin bir kere ayrı ayrı ele alınarak tamamı meselesinin çözülmesi gerekiyor. Yani siz bir etkeni çözüp diğer etkenleri devre dışı bıraktığınızda yine istediğiniz başarıya elbette ulaşamazsınız.
Tabii.
Bunlar olmadan uygulanacak çabalar veya gösterilecek çabaların da biraz boş olacağını düşünüyoruz. Tabii şöyle bir durum da var. Özellikle internet erişimi olmayan öğrencilerin tespit edilerek bu erişimin gerçek anlamda sağlanması, her öğrencinin eğitim hakkından olabildiğince eşit koşullarda yararlanabilmesi için zorunlu bir etkendir. EBA destek noktaları var. EBA destek noktaları da internet erişimi veya evinde interneti olmayan, tableti olmayan öğrenciler için kullanılan bir merkez. Fakat burada da ciddi sorunlar var. Buradaki eksiklerin de elbette giderilmesi gerekir. Uzaktan eğitimin sağlıklı yürütülebilmesi için. Yani şunu da ifade edeyim. Yani biz baştan beri eğitimsel olarak uzaktan eğitimin hiçbir zaman yüzde eğitimin yerini almayacağını ifade ediyoruz. Ama tabii, elbette pandemi
koşulları nedeniyle tabii.
Evet bazı farklı problemler ortaya çıktı. Buna dair de önerilerimiz var. Mesela biz şunu savunuyoruz. Diyoruz ki ilk öğretimler, anaokulları ve ana sınıfları ikinci dönem bütün tedbirler alınarak eğitim öğretime başlayabilir. Çünkü hiçbir eğitim modeli özellikle belli yaş gruplarında yüzde eğitimin yerini tutamaz.
Tabii.
Yüzde eğitimde çocuğun sosyal gelişimi, psikolojik gelişimi, farkları tanıma, kendini tanıma süreci ancak yüzde eğitimle olur. Hem tüm tedbirlerin alınarak sınıfların seyretilmiş bir halde, öğretmen ihtiyacının karşılanarak yine okullardaki yardımcı hizmetlerde çalışan kadrolara istihdam sağlanarak tüm sağlık riskleri ortadan kaldırılacak bir şekilde biz bu kademedeki okulların açılmasının hem velilerin hem öğrencilerimizin yararına olacak bir uygulama olacağını düşünüyoruz. Böyle de bir talebimiz var. Evet,
İkram Bey, peki şimdi bu meseleye dair herhangi bir girişiminiz olacak mı? Yani geçen öğretim yılı başında bu paraları aldılar özel okul yöneticileri, işverenler. Şimdi ikinci dönemde de alacaklar. Yine okullar kapanacak. Üstelik de zamlı aldılar. Yani öyle de bir durum var. Buna ilişkin bugüne kadar açılmış bir dava var mı? Varsa bu davayı emsal olarak kullanma imkanımız olacak mı?
Şimdi,
imkanımız derken ben de kendimizi sizin yerinize koyarak soruyorum. Buyurun.
Şöyle bir durum. Elbette biz hani özel okullarla ilgili biz şimdiye kadar çok çağrıda bulunduk. Hani bizim özellikle şunu ifade edeyim, biz kamu alanında örgütlü bir sendikayız.
Evet.
Yani yasa bizim özellikle özelde çalışan eğitim emekçilerinin bize üye olmasının önünde bir engeldir.
Evet.
Fakat elbette bu şu anlama gelmiyor. Oradaki eğitim emekçilerinin sorunları, oradaki öğrencilerin sorunları, velilerin sorunları bizi ilgilendirmiyor anlamına gelmiyor.
Biz, tabii.
Türkiye'de tüm kamu emekçilerinin özellikle de eğitim ve bilim alanında çalışan eğitim emekçilerinin haklarını savunan, öğrencilerimizin haklarını savunan, velilerimizin haklarını da savunan bir sendikayız. Fakat bizim daha çok savunduğumuz kamusal eğitimdir. Kamusal eğitimin daha etkin hale getirilmesi, hani şu gerçeği de kabul etmek gerekir. Hani özel okullardaki bu durum öyle bir çırpıda çözülecek bir sorun da değil.
Evet.
Devasa bir alan haline gelmiş bir alan. Bizim buna yönelik her zaman çağrılarımız oluyor. Elbette çağrılarımız milli eğitime ilgili bakanlıklara, hükümete oluyor. Yoksa hani herhangi bir özel okulun neden kurulduğu, kim
tabii böyle şeylerle ilgilenmiyoruz.
Evet. Bu bir sistem sorunudur. Yani sonuçta sistem sermayeye izin vermiş. Demiş ki ben bu alanı özelleştiriyorum. İsteyen gelip yatırım yapabilir. Böyle bir mantıkla yaklaşılmış kamusal alanı, kamusal eğitimi. Evet. Biraz daha şey yapmak için, biraz devletin yükünü azaltmak için böyle bir uygulama yapılmış. Ama tabii bizim karşı olduğumuz bir uygulamadır. Sağlık ve eğitim her zaman parasız ve kamusal olmalıdır.
Şuna yanıt vermediniz ama İkram Bey. Yani bu meseleye karşı ikinci dönem öğrenci verilerinden ücret alınmasına karşı bir dava açmayı planlıyor musunuz eğitimsen? Çünkü siz tarafsınız, taraf sayılırsınız. Yani ben illiyet bağı sebebiyle eğitimsenin dava açabileceğini düşünüyorum şahsen. Verilerin zaten dava açma hakları var. Bu yönde bir girişiminiz olacak mı? Son bir iki dakikada bunu söylerseniz vedalaşabiliriz.
Elbette hani bize bu yönlü bir şey iletilirse biz her zaman bu konularda dava eğitim üretimi ilgilendiren konularda davalar açıyoruz. Fakat şimdiye kadar gerek orada çalışan kamu emekçilerinden veya özel okullarda çalışan emekçilerden ve velilerden bize yönelik evet kamuoyunu meşgul ediyor. Fakat söylediğim gibi biz daha çok kamu alanıyla ilgili faaliyet yürüten bir sendikayız.
Evet.
Özel okullar bu nedenle de hani biz sorunun gündemde kalma biçimiyle ilgili de biz kendi tavrımı elbette ortaya koyacağız.
Çok teşekkürler.
Üzerine teşekkür ederim.
Eğitimsen Genel Sekreteri İkram Atabay'la konuştuk. Özel okullar açılıyor. Daha doğrusu okullar açılıyor. İkinci dönem özel okul sahipleri velilerden ücreti yine talep edecekler. Belki de bazı okullar zamlı olarak talep edecekler. Çünkü kim kime dumduma noktasındayız. Hangi okul ne kadar ücret zammı yapacak bu bile belli değil. Standartlar oluşmadığı için. Ama şu yapılabilir şu an itibariyle benim tavsiye edebileceğim şu: veriler herhangi bir şekilde bir birinci derece mahkemesine dava açarak bu ücretlerin ödenmeyeceğine, ödenmemesi gerektiğine dair bir içtihat kararı çıkarabilirler. Bu içtihat kararı genele şamil olabilir, yayılabilir ve böylece verilerin tamamı kurtulmuş olabilir. Ama topluca en azından birkaç kişinin aynı anda mahkemelerin kapısını aşındırması lazım ki özel okullar lobisi geri adım atabilsin. Yoksa şu an itibariyle geri adım atmaları söz konusu değil. Bu parayı ödemek durumunda kalabilirsiniz. Benden size tavsiye, öğrenci velileri için ancak böyle bir yol var. Başka da bir yol gözükmüyor. Bir telefon bağlantımız daha olacak ama ondan önce bir haber vereceğim. İstanbul metrosuna helikopter alınmış. Üstelik de Sikorsky alınmış. Sikorsky bir savaş helikopteri biliyorsunuz. Neden alınmış bunu bilmiyoruz ama haberi okuyacağım size düz olarak. İstanbul Belediyesi şirketi Metro AŞ 2012'de Sikorsky satın aldı. Helikopterin 6 yılda getirisi 3.2 milyon, gideri de 14.4 milyon lira. Helikopter tabii orada yatınca mecburen belediye yük olmuş durumda. İçişleri Bakanlığı müfettişleri olaya el koydu. İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle ilgili kullandığım tanımlamayı hatırlatırım bir kez daha. Şu anda Türkiye'de ayakta kalan 2-3 tane kurumdan bir tanesi, biri Sayıştay. Öteki de İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri, müthiş namuslu ahlaklı müfettişlerin elinde, oradan yükseliyor. Onlara teslim edilmiş bir organizasyon var. Onlar görevlerini yapmayı sürdürüyorlar. Her şeye rağmen sürdürüyorlar üstelik. Peki bir parça daha çalalım mı diyeceğim ama bu arada Onur telefonda devam ediyor. Peki peki gelsin o zaman Justin Timberlake'den bir parça da What Goes Around.
Is is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you're living a lie. Claimed. You said that you were moving on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong.
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
Just so
can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around.
Should've known better that you were gonna make me cry.
And now it's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you're living a lie.
Justin Timberlake'ten bir parça daha dinlettik size. Bir parça daha sunacağız birazdan. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak ama kendisine ulaşamadık. Nurettin Akboğa, Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı. Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediye işveren konumunda kendisi aynı zamanda. Belediye çalışanları dışındaki kişilere de, esnafa da çok büyük yardımlar yaptı. Kişi başına, esnaf başına 1000 liralık bir yardımda bulundu. Bu da Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ile arasını açtı. Gazetelere yansıyan bir haber var. O haber üzerine kendisini aradık. Bağlantı için tamam dedi. Şimdi biraz önce arkadaşlarımızı aradılar. Uykuda kaldım, kusura bakmayın ve bir 5 dakika sonra arayın dediler. Arkadaşlarımız aradılar bu müzik süresince. Şu anda telefonla ulaşılamıyor. Eğer ulaşabilirse kendisiyle bağlantı kuracağız ama önce haberi paylaşalım. Haber şu: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Tuzlukçu Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Nurettin Akboğa arasında, Konya Büyükşehir Belediyesi AK Partili, Tuzlukçu Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili, ikisi arasında bir tartışma var. Bu tartışmada Sözcü Gazetesi'nde Saygı Öztürk tarafından haberleştirmiş durumda. Diyalog okuyorum size. Uğur Altay şöyle diyor, yani Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Diyor ki, başkan, Tuzlukçu Belediye Başkanı'na söylüyor. Kafana göre zam yapıyorsun, esnafa para dağıtıyorsun. 30 belediye başkanı asgari ücreti ne kadar yapalım diye bana danıştı. Bir tek sen danışmadın. Sende para çok. O yüzden bizim yapacağımız işleri de sen yaparsın diyor. Sitem ediyor demek ki. Nurettin Akbuğ da şöyle diyor. Başkan diyor, benim amirim değilsin. Bana verdiğin 1 lira yok. Ama her ay belediye payının %40'ı sana gidiyor. Beni sorgulayamazsın. Ama ben para verdiğim için paranın nerelere harcandığını sorgularım diye soruyor. Bu belediyenin %40 aktardığı, ilçe belediyesinin, büyükşehir belediyesine aktardığı %40'ın hesabını soruyor Tuzlukçu belediye başkanı. Konya Belediye Başkanı cevap veriyor, İbrahim Uğur Altay. Danışmadan nasıl bu kadar zam yaparsın, esnafa nasıl para dağıtırsın? Nurettin Akbuğ'a yanıtlıyor. İşçiye zam yapalı, esnafa 1.000 lira vereli 2 ay oldu. Mecliste kararları bizimle alıyor. Hizmete gelince AKP il başkanının dediğinden dışarı çıkmıyorsun. Tamamen militanca bir tavır içindesiniz diyor. Uğur Altay cevaplıyor. Ben bu şehrin sahibiyim. Konya benden sorulur. Akbuğ da cevap veriyor. Diyor ki, kendinizi bu memleketin sahibi gibi görüyorsunuz. Memleketin sahibi 83 milyon insan. Konya'nın sahibiyim diyorsunuz. Konya'nın sahibi de 2 milyon 400 bin kişidir. Haddini bil. Senin misafirinim, bana bu şekilde davranamazsın, yazıklar olsun diye diyaloğu bitiriyor. İki başkanın birbiriyle olan atışması. Nurettin Akbuğ'a sonuna kadar haklı. Fakat haklı olan Nurettin Akbuğ'a, şu anda telefonu kapalı olan Nurettin Akbuğ'dan bahsediyoruz. Şarjım bitti, bilmiyorum yani, kötü niyetli düşünmek istemiyorum şimdi. Yani dün ulaştık, konuştuk, iki kez teyidini aldık. Sabahleyin uyandırdı kendisini uykudan, güzel uykusundan. Haklarını savunmak üzere, yani belediye başkanının haklarını kendisine karşı savunmak üzere. Fakat şu anda telefonu kapalı değil mi? Onurcuğum, yok. Kayıp mı? Bir navigasyondan ulaşın bakalım. WeChat açın. WeChat'ten nerede olduğunu görürsünüz. Ya inanamıyorum ya, 5 dakika önce. Evet, tamam diyor. Birazdan arayın beni diyor. Sonra peki. Başka bir şey söylemek istemiyorum yani farklı bir şey de olabilir, şarjı bitmiş olabilir, her şey olabilir. O sebeple ileri geri yorum yapmadan programımızı sürdürelim. Bir haber daha vereceğim. Gaziantep'te çok güzel bir hükümet konağı var, görenler bilirler. Böyle zarif bir binadır, ödül almış bir bina aynı zamanda. Bu binayı, hükümet konağını yıkmayı planlıyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Haberi okuyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Davut Gül ve AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le birlikte şehirde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını ve çevre projelerinin son durumunu değerlendirdi. Bakan Kurum, Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefi kapsamında Gaziantep'te sağlıksız ve riskli yapıların bulunduğu mahallelerde yaşayan yurttaşları yeni nesil konutlara kavuşturmak amacıyla TOKİ Başkanlığı'nda Büyükşehir Belediyesi ile 2000 rezerv konut üreteceğimiz bir çalışmaya başlıyoruz diyor. Bunun üzerine valilik binasına geliyor ve o binanın yıkılacağı yerine işte kentsel dönüşüm kapsamında yeni yerler yapılabileceği söyleniyor. Gaziantep Şahinbey Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan şöyle demiş. Valilik binasına yaklaşık 3 yıl önce 5 milyon liralık bir tadilat harcaması yapıldı. 3 yıl önce 5 milyon lira harcanıyor. Bina tadil ediliyor, restore ediliyor, devam ediyor. İbaresi şöyle, tırnak içi. 1984 yılında açılarak proje yarışmasıyla mimarisi belirlenen ödüllü bina olan Gaziantep Hükümet Konağı yıkılıyor. Bir şehrin insanlarına, STK'larına sorulmadan tek adam zihniyetiyle alınan bu karar kabul edilemez. Biz şehrin tarihine, dokusuna, yapısına, simgesine dokunmayın yeter artık diyor. Aldığınız kararlar bu şehrin insanını ilgilendiriyor. Siz bu binaya çirkin diyorsunuz ama yaptığınız ucube binalar ortada diyor. 3 yıl önce 5 milyon lira harcanarak restore edilen binayı yıkmaya çalışıyorlar. Bence çok zarif bir bina, korunması gereken bina. Yani koruma altına alınmalı mı onu bilemem ama çok okşayıcı bir mimarisi olduğunu söyleyebilirim. Peki, bitiriyoruz o zaman. Yapacak bir şey yok. Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğ şu anda kayıp aranıyor. Kayıp ilanı veriyorum kendisi için. Şu an itibariyle Konya Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğ an itibariyle kayıp. 5 dakika önce kendisine ulaştık. Uykusundan uyandırdık. 5 dakika sonra beni arayın dedi. Aradık. Ulaşamıyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Yukarıda resmi görünen Nurettin Akboy'a ulaşanlar, insaniyet namına aşağıdaki numaraya lütfen bildirimde bulunsunlar. Bildirimde bulunanlar ödüllendirilecektir. Onucum ne verebiliriz ödül olarak Nurettin Akboy'a bulanlara? Kahve. Çok ucuzcusun ya, yemin ederim ya. Kahve. Ha, bir karsambaç yap ver bari dışarıdan. Kar var değil mi ya? Pekmezle karıştır. Ver bir karsambaç ver de milletin ağzı tatlansın. Nurettin Akboy'u arıyoruz. Bulanlar insaniyet namına haber versinler lütfen. Uykudan uyandırdık, kayboldu. Daha fazla konuşmak istemiyorum. İleri geri olmasın diye başka bir mazeret olabilir, bilemiyoruz ama kendisine bu söz hakkını vermek istedik. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı karşısında söyleyemediklerini bizimle söylesin diye en azından, ama yok, ulaşamadık. Bitiriyoruz. Böylece bugünü de iki saatin sonuna geldik. Birazdan Joe Biden'ın Jurus törenine katılacak olan Justin Timberlake'den son bir parça çalacağız. Cry Me A River diyecek. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan haberlerle arkadaşlarımız mikrofonda olacak. Gelen başka mesajlar var, onların hiçbirine cevap veremedim, kusura bakmayın. Eğer selamlama istiyorsanız hasreten rica ediyorum. Bunu ilk başta yaparsanız sevinirim. Yani ilk başta dediğim ilk zaman dilimi içinde 7 ile 8 arasında yaparsanız okuyorum. Ondan sonra kendimizi kaptırıyoruz, böyle akıp gidiyoruz. Akıp gidince de araya girip ben birini daha selamlayayım, kusura bakmayın falan deyince böyle ne oluyor? İnsicam bozuluyor. İnsicam, evet. Demin arayıp da bulamadığım sözcük buydu. Mutmain, tevafuk, insicam. İslami entelektüeller böyle kelimeleri çok seviyor. Evet, söz konusu vatansa gerisi teferruattır gibi böyle Mehmet Akif'lere kadar göndererek alıntılamalar yapıyorlar. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Nurettin Akboy'a da, herkese iyi bir gün diliyorum. Nurettin Akboy'a iyi uykular diliyorum ayrıca. Tekrar uyumuş olabilir. Hoşçakalın.
Told me, keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it. Yeah.
Don't have to say
that you did.
I already know.
I found out from him.
Now there's just no chance.
You and me.
You'll never be.
And don't it make you sad about it?
Told me you love me. Why did you leave me all alone?
All alone.
Tell me you need me when you call.
just
is done, so I guess I believe in. The damage is done, so I guess I believe in.
Don't have to say,
don't have to say
what you did.
I already know.
Jumped up from him.
There's
just no chance. You and me.
You and me.
Don't it make you say
Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi.